Ayrım 27.
Yaklaşınca ayağa kalkıp yumuk gözlerini cam pırıltısında bir gülümseyişle açarak karşıladı Galip'i. El sıkışıp oturdular. Dostlukla hal hatır sordular karşılıklı. Epeydir görüşmemişlerdi. Şerife Hanım da iyiydi. Bir akşam bekliyordu o da. Elçi Hüsrev Gerede'nin Berlin'den ayrılmasından duydukları üzüntüden söz ettiler. Rostov düşmüştü. Kafkasya inecekti artık Alman orduları. Stalingrad'a girdiler mi Rus'a Urallara çekilmek kalırdı. Hüsnü Melek Bey konuşuyordu daha çok. Garsonun getirdiği soğuk gazozları içtikten sonra gözleri masada durdu bir süre. Dedi Eşref Bey'den ne haberler var? Gülümsedi Galip. Bildiğiniz Eşref Bey dedi. Eşref Bey'i çekiştirmeye mi çağırdı beni? Bilmediklerimiz de vardır dedi Hüsnü Melek Bey. Vardır olmaz olur mu? Ağzından kolay söz çıkmaz. Kimseye güveni yok. Ne Almanlara ne öte yana. Durgunca baş sağladı Hüsnü Bey. Ciğitliği kimseye komazlar dedi. Ödleri de patlar. Bolşevikleri kazandırırlar bu kafayla. Ara sıra sözcükleri Tatar ağzıyla söylemeye özeniyordu Hüsnü Melek Bey. Cigit demişti yiğit yerine. Dedesini anımsadı Galip. Kasıtlı mı yapardı? Yoksa tutamaz karıştırır mıydı? Kimi sözleri o da böyle kırımca söylerdi. Ama ona yakışırdı. Bunda sırıtıyor. Hele beg deyip durması. Şerife çok üzüldü biliyorsun sizin işe. Anlayamamıştı Galip. Hüsnü Melek Bey gözlerini gene öyle bir noktaya gidip düşünceye dalmış görünümüyle sürdürdü. Necla'ya çok düşkündür halası. Çocuğu da yok. Biliyorsunuz Allah bize çocuk vermedi. Ben de üzüldüm. Sizi biz kendimize çok yakın bulduk Galip Bey. Sağ olun efendim. Bu işi kurcalayacağım dedim. Bakışlarını saptadığı masadaki noktadan kaldırıp Galip'e dikti Hüsnü Bey. Korktuğum gibiymiş Galip Bey dedi. Gözlerini kırpmadan kımıltısız durdu bir an. Ekledi. İşin altından komünistler çıktı. İçinde patlayan kızgınlığı bastırdı Galip. Ne yapmak istiyor bu salak Tatar? Fakültedeki o oğlanı öğrenmiş bu. Toparlanıp şaşırmış gibi karşıladı. Hüsnü Bey de mutluydu bu tepkiyi almaktan. İstediği buydu onun da. Başarısı üstüne dikmeye çalıştığı yapıya geçti hemen. Olup bitenleri özenle ayrıntılarıyla anlatmaya başladı. Turgut diye bir öğrenciyle fakültede bir ara arkadaşlık etmiş Necla. Oğlan polisin gözlediği komünist elebaşlarından. Ayrılmışlar şimdi ya. Niye ayrılmışlar? Gerçekten ayrılmışlar mı yoksa oyun mu? O da belli değil. Kızı ağlayan bu oğlan. Bildiği ya da yakıştırabildiği şeylerdi Galip'in. Peki neyin peşinde bu adam? Duyarlarınıza katılmamak elde değil Hüsnü Bey dedi. Ama bu işler bilirsiniz vebali işlerdir. Bakarsınız birisi kara çalar. Doğrusunuz diye kesti Hüsnü Melek Bey. Ben de günahtan korkarım. Ama oğlanı bir görseniz anlarsınız. Tepeden bakan itin biri. Siz gördünüz demek. Başarısının açıklanmasına bir kez daha sevinmiş gibi başını salladı Hüsnü Melek Bey. Müdür Bey çağırdı odaya. Benim yanımda konuştu. Birinci şube müdürünün manastırdan baba dostuymuş Hamdi Hoca. Kapıda karşılayıp elini öpmüş hocanın. Amca diyerek. Damadı Sait herifin başında. Ayağını bile öper. Sait'in de bilgisi vardır olaydan. Hiç sözünü etmedi. Necla Hanım'ın bu işle ilgisi kesin mi? Bağışlayın Hüsnü Melek Bey. Ben kimsenin yok yere... Hemen kesti Hüsnü Melek Bey. Estağfurullah efendim. Sizin temiz yüreğinizi çok iyi anlıyorum Galip Bey. Necla da bizim canımız. Ama şakası olmaz bu işin. Sessizlikte göz göze kaldılar bir süre. İkisi de bu işten duydukları acıyı birbirlerine göstermeyi kanıtlama çabasındaydılar. Hüsnü Melek Bey'in Eşref Bey'e nefretini bilmese bu gösteriye o da belki inanacak. Bu inatçı Tatar'ın bir tür öç alma peşinde olduğunu düşünmeye kalkışmayacaktı. Hüsnü Bey de kötü olasılıklar sezinlemiş gibi tedirgin kımıldadı. Masa altındaki ayaklarına yer değiştirdi gizli bir sinirlilikle. Oğlanın ifadesi var dedi. Galip'in ilgisini kışkırtır gibi gözlerini dikip durdu bir süre ekledi. Fakültede bana kafaca en yakın kişi Necla'dır diyor. Baskıyı görünce, hayır efendim, bana inanırsınız değil mi? Askerlik onurum üzerine. Rica ederim Hüsnü Bey, hayır belki, size inanmam mı? Sağ olun, fiske bile dokunduran olmadı. Biz yan odadaydık. Aslına bakılırsa birinci şube pek gönüllü yapmamış bu işi. Daha erkenmiş. Onların da bildikleri varmış ama gelişip olgunlaşmasını bekliyorlarmış olayların. İleri gitmemişler ürkütüp uyandırmamak için. Çoğu şeyleri bilmez görünüp kurcalamamışlar. Üzüldüm dedi Galip. Necla Hanım için de üzüldüm. Annesi o hanımefendi kadın Eşref Bey. Hepimiz üzüldük. Şerife ağladı. Tutturdu kızı bir hocaya okutalım diye. Gülümsedi Galip. Karısının saflığını Hüsnü Melek Bey de gülümsüyordu. Bu işin bir hocası var dedi Hüsnü Melek Bey anlamlı biçimde bastırarak. Sözün nereye varacağı konusunda filizlenmeye başlayan sezgilerini belli etmemek için suskun bakıyordu Galip. Hüsnü Melek Bey bir an yaşadığı çekingenliğini yenip biraz da muştular gibi açıkladı. Siz? Doğrusu hiç beklemiyordu Galip. Göstermeliydi bunu. Elini göğsüne götürüp ben mi? Dedi şaşkınlığını iyice belirterek. Evet Galip Bey siz. Sandığından da kurnaz çıkan eni konu düş yetenekli Hüsnü Melek Bey'in kimi ustaca kimi çocukla tasarılarını sessizce dinlemeye dayanmakla geçti bir sürede. İsterlerse bugün içeri alabilirlermiş Necla'yı. Böyle bir günde Galip'in ona kol kanat gererek atılmasının. Evet dedi Galip sonunda. Ulus yurt işi bu. Buyurduğunuz gibi Necla Hanım evlenir evlenmez ayrı konu. Şu anda ona yardımcı olmamız gerek. Elimden ne gelir bilemiyorum. Bakayım ben. Bir de bizim Sait'le konuşayım. Eşref Bey'in bilgisi var mı? Başını umutsuzca salladı Hüsnü Melek Bey. Uyarısını etkili kılmak için kısık Tatar gözlerini Galip'e dikti gene. Duyurmayın bana kalırsa dedi. Şamatacıdır. Ortalığı karıştırmaktan başka yarar sağlamaz. Necla'nın onları umursadığı yok. Onun dilinden siz anlarsınız Galip Bey. Bir an sustu. Saklayamadığı içini açığa vurdu kısık bir sesle. Eşref adam olsa başımıza bunlar gelir miydi? Bu ağır suçlamayı başını önüne eğip saygılı bir sessizlikle karşıladı Galip. Hüsnü Melek Bey'den ayrıldığında sevinçle, umutla doluydu. Hem eğlenceli hem de ola ki yararlı bir oyuna girişmenin keyfiyle park otele yürüdü. Aynı tramvayda olduklarının ayrımına Şehremini'de inerlerken varmışlardı. İlk Rahmus'ta görmüştü ya ses çıkarmadan öteki inenlere göz atıyordu ki merhaba komşu diye takılır gibi yaklaştı Sahir Hoca. Hocam merhaba. Ortalık kararmıştı. Kar beklenen serinlikteydi hava. Yakası kalkık paltoları içinde yolu kollamaya başladılar karşıya geçmek için. Güvenlikten çağrılışını hemen ertesi gün gelip anlatınca Sahir Hoca bir süre uzak görünmeye uygun bulmuşlardı. Sahir hocaların bahar sonu, yazlığa taşınmaları da girmişti araya. En son gene bir rastlantı, sinemada karşılaşmışlardı Aksaray'da geçen bir pazar. Oğlanları sinemaya getirmişti Sahir Hoca. Fehime'nin komşulardan övgüsünü duyduğu çok acıklı bir filmi görme isteğini kıramamıştı Rahmi Usta'da. Program değişmişti, Fehime'nin istediği değildi. Paul Mooney'nin pastörüydü oynayan. Fehime önce üzülmüş, sonra o da ısınmıştı filme ya. Asıl Rahmi Usta sevinmişti geldiğine, film güzeldi. Çoktan özlem duyduğu Sahir Hoca ile karşılaşıp üstü örtülü konuşmaları daha da güzeldi. Yeni hiçbir şey yoktu hocanın çevresinde. Doğal akışındaydı her şey. Sinemadan çıkışlarında çocukları dedelerine götürmek için ayrılırlarken bir akşam bekleyeceklerini söylemişti Sahir Hoca. O da uğrayacaktı. Kavga edecekleri epey şey birikmişti. İki yanlı gelip geçen araçları kollayarak karşıya geçtiklerinde döndü. Gelsenize bu akşam dedi Sahir Hoca. Bilmem, Fehime de yok. Ne anlama dediğini o da bilememişti Fehime'nin yokluğunu. Açıklamak gereği duymuştu gene de. Adapazarı'na teyzesine gitti bugün. Hastaymış kadın. Nöbetle yeğenler bakıyor. Kimsesi yok. İyi dedi Sahir Hoca gülerek. Bekarsın. Doğru bize gidelim. Nedret de çok sevinir. Pek sevinecek durumda bulmadılar Nedret'i. Oğlanlar mahallede kavga etmişler. Küçüğün burnu kanıyordu. Daha çok da büyük ağlıyordu. Kardeşini koruyamamış olmanın onur kırıklığıyla. Kara gümrükten gelen bir koca oğlan varmış. Arnavutmuş hem de. Tutamayıp güldüler. Oh olsun diyordu Nedret. Bu saatlere kadar sokaklarda kalırsanız. Hadi kesin artık. Konuğumuz var deyip Rahmi'yi oturma odasına aldı Sahir Hoca. Radyoyu açtı. Özür dileyerek izin isteyip çıktı. Köşede çıtırtılarla yanan kömür sobasının dağıttığı tatlı bir sıcaklıktaydı o da. Alışkanlıkla önce sobada ellerini ovalayarak ısıtmaya çalıştı. Dönüp köşedeki minderli sandalyeye oturdu. Onun yeriydi. Orada otururdu hep. Dışarıdan gelen karışık seslerle radyodaki ağırdan oyun havaları birbirine karışıyordu. Masadaki bugünün Tan gazetesini okumuştu. Alıp bir daha mı baksaydı? Kapı açıldı. Nedret girdi. Uzanıp elini sıktı her zamanki güler yüzüyle. Bağışlayın dedi. Bir hoş geldiniz bile diyemedim doğru dürüst. Fehime Hanım nasıl? Hastanız varmış. Sahir söyledi. Geçmiş olsun. Gerekli yanıtları sıralayarak kadının hiç değişmeyen bu küçük burjuva yanına neden böylesine saygı duyduğunu düşünüyordu. Yaptığı her güzel şeyi içine sindirmiş bir görünümü var ondan mı? Bir de piyano çalmasına, müzik bilgisine, zevkine imrenerek bakıyordu hep ondandı belki de. Böyle bir karısı olsun istemez mi insan? Sahir hocayla da öyle yakışıyorlardı ki birbirlerine. Biraz sonra Sahir'in gelmesiyle yemeği hazırlamak için izin isteyip çıktı Nedret. Neyse bastırdık olayı dedi gülerek Sahir hoca. Annelerine kalsa evden çıkarmayacak neredeyse. Ben de istiyorum ki boğuşsunlar filan. İyi oldu evde yok sokakta görsünler dayağı. İleride şaşırmazlar devlet dayağını. Bütün yaşamımda bir tokat bile yemedim ben. Öyle bir şeye çatsam ne yaparım bilmiyorum valla. Adamın bu içtenliğine bayılıyordu Rahim Usta. Ses çıkarmadı. Baskıya direnme gücü dediği. Gerçek devrimciysen sözüm olur sille tokatın. Kimin ne yapacağını kestirmek kolay değil ya. Kendi de bilemez insan. Bu nereden bilsin? Ne diyorsun dedi Sahir Hoca. Sonunda tırnaklarını gırtlağına geçirdi seninkiler. Almanların durumu çok güçmüş Stalingrad'da. Seninkiler sözünde yüceltme vardı ayrımdan çok. Buydu olacağı dedi Rahim Usta gülümseyerek. Bayram bizim sokağımıza da gelecek dedi Stalin. Ses çıkarmadan baktı Sahir Hoca. Başını belli belirsiz sallayarak bayrama çok var dedi. Arife bile olmadı daha. Çatışmaya mı girişeceklerdi? İstemiyordu Rahmi. Gelecek diyordu Stalin de. Bayram başladı demiyordu ki. Dikenir gibi konuşmasına takılıyordu Sahir Hoca'nın. Karşı çıkar gibi söyleyecek ille de. Hele Stalin'in sözü geçti mi? Devrimciler için kavga günleri arife günleridir hocam. Bayram bizim sokağımıza da gelecek. Stalin boş konuşmaz. Güldü Sahir Hoca. İyi dedi. Gelince bizim sokağa da yollarsınız. Kurban bayramı olmasın da sevmem. Bir kahkaha attı Rahmi Usta. Sokaklarımız uzak değil hocam dedi. Kurbansız da bayram olmaz. Binler yüz binler kurban gidiyor bugün. Sevilecek gibi değil ama ne yapalım? Attığı taşın bu ustalıklı yorumuna nasıl karşılık vermesi gerektiğinin araştırmasında bakıp kaldı bir süre. Bizim sokaktakiler birbirine kıymasın dedi Sahir. Benim sevmediğim kurban o. Sözü buraya getireceğini bilmenin bekleyişiyle hemen aldı Rahmi. Durduk yerde kimseye kıyılmaz Sahir Bey dedi. Sınıf kavgası acımasız oluyor. Tarih okumuş insansınız siz. Rahmi Usta'nın bey sözcüğüyle getirdiği uzaklığın uyarısıyla duraladı Sahir Hoca. Çatışma başlangıcıydı bu. Biraz tarih bildiğim için diyorum ben de dedi. Suçluyla suçsuz ayırmak kolay değil. Çoğu kez de tersine olmuş suçlular yemiş suçsuzları. Evet dedi Rahmi Usta. Eskilerde olmuş. Burjuva devrimlerinde. Proleter devrimleri çağındayız. Geçti artık. Hem konuşacak onca şey var. Siz gene beni eski kavgaları çekiyorsunuz. Gülerek kalktı Sahir. Doğrusun dedi. Hele bir şeyler yiyip bir kadeh içelim. Kavga bile aç karnına olmuyor. Rakı değil mi? Başını salladı gülümseyerek. İçelim dedi Rahmi Usta. Pek istekli değildi aslında. Kıramazdı. Bir de Nedret Hanım'ın rakı içişini görmek, kadeh kaldırmak karşılıklı zevkti. Sahir de o alıştırmış rakıya demişlerdi bir gün. Dedesi başlatmış onu da. Şarapçıymış. Rakıyı nerede bulsun Paris'te Sahir Hoca? Rahmi de vodkayı severdi daha çok. Rusya'da alışmıştı. Türkiye'ye gelince rakıya dönmüştü gene. İş yoktu bizim vodkalarda. Rusya'da içeceksin vodkayı. Haftada biri geçmezdi. Az içmesi Fehime'nin rakının kokusuna bile güç dayanmasındandı birazdı. Bizim softa karı sağlığımı koruyor böylece. Reşat'la oldular mı iyi içerlerdi. İyi rakıcıydı Reşat Fuat. Doktor Hikmet de yeşil ağacı. Damlasına bile düşmandı içkinin. Hele sigaraya hiç dayanamazdı. Taksitle intihar diyordu bütün bunlara. Reşat da ne sigarasız olabilir, ne kahvesiz ne de rakısız. Geldi ayır. Hangisi daha devrimci? Saçma. Tütünle rakıyla mı? Söz gelimi. İnsanlar böyle işte. Ne güzel yetiştiriyor çocuklarını bunlar. Oğlanlar da yardım ediyorlar masanın düzenlenmesine. Hem de nasıl sessiz. Mutfakla oda arasında babalarının yanı sıra gide gele. Tabakları dizişine bak küçüğün. Çok da sevimliler. Yakışıklı delikanlılar olacak bunlar. Anneleri güzel. Sahir Hoca da yakışıklı sayılır. Burnu biraz sivrice. Öyle batıcı değil. Gözlerin içinde bir şey var. Zeka fışkırıyor. Akıllı adam. Kafası biraz bulanık olmasa aydın. Keşke bütün aydınlar böyle olsa gene de. Acıkmışım. Kırmızı turplu yeşil kıvırcık salata. Beyaz peynir. Peki bu ne? Olur mu bu ayda? Gülerek döndü Sahir Hoca. Bu da sürprizimiz dedi. Kavun mu bu? Evet kavun. Kısmet sanaymış. 2 gün önce Turgut getirdi bunu. Manisa'dan göndermişler. Kış kavunuymuş bu. Asılı tutuluyor teveğinden. Bayağı da tatlı. Turgut'tan ona da açmıştı Sahir. Güvenlik olayından sonra. Kemal'e sorup arkadaşları olduğunu öğrenince güvence vermişti Sahir Hoca'ya. Biraz sonra elinde yemek dolu kayık tabağıyla Nedret girdi. Buyurun efendim dedi. Kusura bakmayın beklettik. Çeşitli çerezler vardı masada. Sucuk, pastırma, leblebi. Rakı peynirle, salatayla, çerezlerle gider en iyi ya. Çok acıktığı için önce yemek aldı biraz. İkinciydi bu. Daha önceki konukluklarında yedikleri patlıcan kebabının tadını Fehime de unutamamıştı. Hem öyle piyano çal hem de şu etli kerevizi yap böyle. Şaşılası bir kadın bu Nedret Hanım. İlk kadehi Sahir Hoca'nın merhaba, hoş geldiniz ile yudumladıklarında radyoda Nurettin Artam siyasal yoruma başlamıştı. Hemen kalkıp kapattı Sahir. Şu herife dayanamıyorum dedi. Kafamızı dinleyelim biraz. Kadehini alıyordu ki büyük oğlana döndü. Ne bakıyorsun dedi. Vereyim mi bir yudum? Oğlan suratını ekşiterek başını salladı birden. Ağzım yanar dedi. Nedret gülüyordu. Geçen de bir yudum tattırmış bunlara. Hemen tükürmüşler. Nasıl içiyorsunuz bunu demişler. Küçük ağlayacak olmuş. Anneniz babanız neler çekiyor görün işte dedi Sahir. Gülüşmeye başladılar. Oğlanlar oralı değildi. Başlarını tabaklarına eğmişler istekle atıştırıyorlardı. Bastıran kış bozulan rakılar üzerine yakınmaları da umursamadan aynı sessiz istekle pilavlarını elmalarını da yiyip kalktılar odalarına gittiler izin isteyip. Çalışkan çocuklar. Nedret'le Sahir gülerek bakıyorlardı Rahmi'ye. Çalışmaya mı gittiler sanıyorsun dedi Sahir. Ya oyun ya kavga şimdi. Rahmi de gülüyordu. Şimdi daha çok gözüme girdiler dedi. Gülüşürlerken aldı Nedret. Haksızlık etmeyelim dedi. Çalışırlardı. Doğrusu bir yakınmamız yok. Ah anneler, toz kondurmazlar çocuklarına. Sahir'in takılmasına bir şey demeden kadehini kaldırmıştı Nedret. Rahmi Usta da kaldırıp çocukların dedi. Tüm çocukların sağlığına. Duraladı biraz. Milyonlarca çocuk korkuyla bekleşiyor şimdi dedi. Bombardımanlar altında. Acı bir gülümseyişle ekledi. Ne yapalım dedi. Onların da sağlığını içelim. Yüzünde bir gölge dolanıverdi Nedret'in. Duygulu kadın bu. Bir anlık duralamadaki gergin iletişim, kanayan dünyanın acılarını bölüp paylaştırmış olmalıydı. Zahir'in dudağından eksik olmayan minik gülücük karalanıp silinivermişti. Ağırdan yudumlayıp bıraktılar kadehlerini. Rahminin içine kızının ateşi düşmüştü. O mu söyletti beni? Senem İrinam ölmemiştir. Göreceğim bir gün. Şu pis savaş bitsin. Çocuğum olduğunu bilmiyor bunlar. Bilmesinler. Ben biliyorum ya. Bu meret rakı mı başıma vurmaya başladı? Daha ikinci kadehteyiz be. Kötü çarptılar herifleri. Konuyu değiştirmek için hangi yola saptığını anlamak ister gibi Sahir'e baktı Rahmi. Azınlıkları dedi Sahir. Cin gibi çarptılar. Paşanın meclisteki kükremesinden belliydi bir şey çıkacağı ya böylesini... Durup bastırarak ekledi. Bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Başını salladı Rahmi. Derebeylikten yeni kurtulmuş burjuvazi. Hep söylüyoruz hocam dedi. Her şeyi bekleyin bunlardan. İlkel birikim yağması. İnönü'nün meclisi açış söylevinde bulanık zamanı fırsat sayan, soluduğumuz havadan kazanç sağlama peşindeki gözü doymaz tüccar, ulusun yaşamına kundak sokanlar, ulusu soyanlar diye sayarak büyük kızgınlıkla verip veriştirmesinin altından çıka çıka varlık vergisi denen nazi uygulaması çıkmıştı. Doğru dedi Sahir. Şaşılası bir yanı yok aslında. Güçlü olan soyacak. Para basmışlar. 800 milyonu bulmuş. Onu geri çekeceğiz diyor Saracoğlu. Kimden çekecekler? Devlet ellerinde. Devlet sallanıp duruyor ortada dedi Rahmi. Dengelere göre el değiştiriyormuş gibi. Evet şimdilik iyice ulusal soygunculara kaldı görünüyor. Sahir gözlerini dikip baktı bir süre. İnönü'yü kandırıyorlar diyorum dedi. Çevresinde bir kabuk böyle oluşmuş kuşatmışlar adamı. Alaylı güldü Rahmi. O da bizi kandırıyor dedi. Halkı. Doğalı da bu. Büyük adamlar başka ne işe yarar ki? Alaylı sözü duymamış gibi tepkisiz bakıyordu Sahir. Bizim patron alçağın tekidir dedi. Bu söz de yerinde değil belki. Alçaklık filan ahlaksal değer tablosunun renkleridir. Öyle bir kaygısı yok adamın. Geçen de diyor ki çok yararlı olmuş bize bu savaş. Uzadıkça da artacakmış yararı. Allah Hitler'den razı olsun diyor. Biraz da benim damarıma basıyor. Doğrusunuz dedim. Ülkede kimin ne bok olduğu çıktı ortaya dedim en azından. Ne dedi? Güldü. Dedim ya kolay kolay hiçbir şey umursamaz öyle. Zekeriya Bey anlatıyormuş. Hitler orduları vurmuş ilerlerken doğuda Londra'da bunlar. Hüseyin Cahit, Nadir Nadi filan. Nadir Nadi dışında hepsi kaygı içindeler. Nadir Nadi gülüyor bunlara. Size ne oluyor diyormuş. O da doğal değil mi dedi Rahmi. Cumhuriyet bugün kesti Sahir. Cumhuriyet de belli babası da dedi. Bilmeyen kalmadı. Ankara'da Yunus Nazi diyorlarmış. Yunus Nadi diplomatlar arasında. Yüzünü acıyla buruşturdu Nedret. Milyonlarca insan ölüyor dedi. Karısına döndü Sahir. Daha kötüsü de Nedretciğim dedi. Bir kazansı Hitler yalnız milyonlara mı? Tüm insanlığa kıyılacak. Hiç kuşku yok. Önce de Türkiye'yi. Adam gülüyor buna. İsmet Paşa bir gün Ankara garında kötü haşlamış derler Yunus Nadi'yi. Nedir bu duyduklarım demiş. Alman parası alıyormuşsun. Milli politikamıza karşı çıkıyorsun. Niye? Seni partiden atmayı düşünmemiz gerek demiş. 40'da oluyor bu. Bir baş yazısı çıkmıştı o günler Cumhuriyet'te. Almanlar kimseyi tehdit etmiyor. Avrupa'daki Alman egemenliğinin tanınması, ülkelerin yollarını bu gerçeğe göre çizmesi, Türkiye'nin de Hitler'i anlaması gerek diyordu. Anımsıyorum o yazıyı dedi Rahmi. O günlermiş dedi Nedret. Şimdi Peyami'si, Erkilet'i, Abidin Davir'i her gün ağılar kusuyor. Açıkça Nazilerin yanında Cumhuriyet. Partisinden niye atmıyor İnönü Yunus Nadi? Kağıttı, reklamdı, her şeyi alıyorlarmış Almanlardan. Yadırgamış gibi bakan kocasına güldü. Her şeyi senden öğrenecek değilim dedi. Doktor Nurettin Bey söyledi dün. İyi biliyor o çevreyi. İngilizlerle de ilişkileri var. Saklamıyor. Cumhuriyeti o alır. Gittiğimde görüyorum ara sıra. Rahmi'nin soru dolu bakışıyla Sahir aldı. Nedret'in kızlarına piyano dersi verdiği bir aile. Kürtmüşler. Sürgün gelmişler buraya. Nereden demiştin? Kiyo mu dediydi ne? Dersimden sonra sürmüşler bunları. Yemeğe filan çağırdılar gitmedim. İlişki kurmak istiyorlar. Almanlara karşıymış. Uyanık bir adam bu Doktor Nurettin anladığım. Bir sessizliği değerlendirmek ister gibi aldı gene. Cumhuriyet'in Almanlarca desteklendiğini bilmeyen mi var Bağbali'de dedi. Enayi mi Naziler? Ankara'nın gözünün önünde artık her şey. Saracoğlu kendini Almanlara benimsetmek için her boku yer. Bir günler takmıştı Almanlar buna ya. Dışişleri Bakanı iken Anglofil'e çıkmıştı adı. Fransız elçisine meslekliği mi neydi apar topar gittiydi buradan. Bakü'yü Kafkasya'da petrolleri bombalarsanız uçakları doğudan geçirmenize göz yumarız demiş. Almanlar belgeleri yayınladılardı. 4 numaralı belge dedi Rahmi. Almanlar bir vagonda bulmuşlardı Fransa'da. Türkiye'de tatsız işler döndürüldüğünü gördük. İlişkilerimiz değişmedi demişti Molotov. Rahmi'ye dik dik baktı Sahir. Ne kalmıştı ki dedi. Değişmişti değişeceği kadar. Stalin Hitler'le anlaşınca. Eski kavgalarına dönüyorlardı. Rahmi güldü. Bıraktı ağız tadı içelim şu rakıyı dedi. Birazcık da yapmacık bir kahkaha attı Nedret. Doğru söylüyor Rahim Usta dedi. Başlamayın gene. Aynı yumuşak gülüşle ağırdan sürdürdü Rahmi. Komşu ülkede iktidarda Hitler, Ribbentrop gibi vahşi hayvanlar bulunsa da hiçbir barışsever devlet komşu ülkeyle böyle bir barış antlaşması yapmayı reddetmez. Stalin'in Sovyetlere Hitlerci saldırıdan sonra söylediği sözleri, biraz da sahili kışkırtmak ister gibi bastırarak yinelemesini yalancıktan bir çıkışmayla Nedret karşıladı. Siz de az değilsiniz dedi gülüşünü gizler gibi. Stalin yoldaşınız öyle dedi diye susmak zorunda mıyız? Sırtını onlara dayamasa koca Fransa'yı yutamazdı Hitler. Stalin günah çıkartmış. Ne yapalım yani? Bitti mi diyelim şimdi? Sahir'in gözleri sevinçle parlamıştı. İlk kez görüyordu Nedret'i böyle çaçaron bir konuşmacı olarak. Hem de onu savunuyordu. Şakaya getirmiş. Rahmi gülümseme çabasıyla yanıt aranırken kaçırdığı ölçüyü dengelemek ister gibi Nedret aldı gene. Sahir'i yanlış anlamayın diye karıştım dedi. Stalin'e bir düşmanlığı yok onun. Ama her dediği doğru bellenen kişiye kızar o. Doğası öyle. Nasıl yorumlaması gerektiğini daha bulamamış Sahir'e takılan bir yan bakış attı. Sürekli doğruları söyledin mi bana da kızar dedi. Gülmeye başladı Sahir. Ben de sözü nereye getirecek diye bakıyordum dedi. Belli oldu. İçelim bari. Sessizce yudumladılar rakılarını. Çok ağır kapışmışlardı bu konuda bir sıralar. Soğuklukları bir iki hafta sürmüştü. Sovyetlerin Hitler'le anlaşmasını tarihsel bir yanılgı sayıyordu Sahir. İlkeleri aptalca çiğnemekti bu. Opportunizmdi. Nasıl bir felaket getirdiği de ortadaydı işte. Rahmi ne kadar uğraşmış, ne belitler öne sürmüşse boşunaydı. Chamberlain, Daladier politikasının kahpe bir tuzak peşinde olduğunu o da biliyordu ya, bir dileri kamuoyu vardı batıda. Bunların maskelerini sıyırıp halklar arası antifaşist bir dayanışma yaratmak elindeydi Sovyetlerin. Bu olasılığı bilerek göz ardı etmişti Stalin. Devletler arası kaba çıkarları göz önünde tutan köhne yolu yeğlemiş, Hitler'le anlaşmıştı. Bu muydu ilericilik? Sonunda tepesi iyice atmıştı Rahmi'nin. Yine bir masa başındaydılar Rahmi'lerde. Siz aydınlar böylesiniz demişti. Kafanıza soktuğunuz 2,5 şeyle vıdı vıdı vıdı. Çenesi düşük mahalle karıları gibi. Sovyetler Birliği'ndeki bir sürü Marksistler, Komintern'de koca koca partiler bilmiyor da siz biliyorsunuz doğruyu. Sahir kızgınlıkla kalkmış, siz de bu yobaz kafa varken kimse doğruyu bulamaz demişti. Araya yine Nedret girmişti o günde. Bir gerginliği bu kez kolayca önlemiş olmanın yenikliğiyle, daha kömür alamadık biliyor musunuz Rahmi Usta dedi Nedret. Bu ev buz yakında, geçen yıldan kalanlar bitti bitecek. Rahmi Usta'nın tanıdığı vardı kömür dağıtımında. Geçen yıl yardımcı olmuştu, onu anımsatıyordu. Siz bana verin kömür kağıtlarını dedi Rahmi. Niye daha önce söylemediniz? Yarı kızgın Sahir'e baktı Nedret. Kaçtır söylüyorum Sahir'e. Ayıp olurmuş kömür için. Bir iki gün soğukta bırakın onu dedi Rahmi. Anlar ayıbı. Çocukları olmasa bırakacağım. Evde sobayı yakan da Nedret'ti. Sahir hocanın beceriksizliğini biliyordu Rahmi. Bu kadın olmasa ne yapar bu adam? Soğuğa dayanamam dedi Sahir. Suçlu gibi bir gülümsemeyle kızararak. Kalem düşer elimden. Stalingrad'da ne yapıyorlar şimdi? Eksi 40 filanmış. Acıyorum. Biraz dalgın durdu. Rusuna da acıyorum. Almanına da dedi. Ardından ne çıkacağı bilinmez soğuk bir sessizlik çökmüştü gene. İçgüdüsel ve tedirginlikle Nedret boşalan tabak çanağı iç içe topladı gürültüyle. Bir şeyler diyecekti ki buz gibi sesiyle Rahmi girmişti söze. İçerideki çocuklarını öldürmüş Almanlara da acır mısın dedi. İrkilerek duralamıştı Nedret. Sahir bir şeyler aranarak doğruldu yavaşça. Bakışı bulanmıştı. Ne işi var Stalingrad'da Almanların dedi Rahmi. Bunca suçsuz insanı kesip kırıp gelmişler oraya. İnsan mı onlar? Ne denebilirdi bu sözlere? Ağırdan gevşeyen sessizliği yaşadılar kısa bir süre. Çıkmazımız bu işte dedi Sahir ağırdan. Bizi de insanlık dışına sürüyorlar. Diretemezsiniz de. Biz de kullanacağız o silahları. Doğrusun. Bir yudum aldı rakısından. Kadehini masaya bıraktı. Gene bulanan bakışıyla gözlerini Rahmi'ye dikti. Saracoğlu'nun Von Papen'e söylediğini biliyor musun dedi. Bakışıp durdular.